Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal.
Ben de Nazlı. Merhaba herkese.
Ben de İrem Naz. Selam.
Lal Mentuis'in bu bölümünde izleyicilerin gömmeye doyamadığı Bihter filmini konuşuyoruz. Evet kızlar, hoş geldiniz öncelikle. Herkesin bu kadar sevmediği bir film üzerine özel bir bölüm kaydedecek kadar konuşmayı niye istedik? Onu açıklayarak başlayayım ben isterseniz. Şöyle oldu. Ben filmi izledikten sonra Nazlı'yla izlenimlerimi paylaştım WhatsApp ve Instagram üzerinden. Tam da bitirememiştim hala. Böyle bir 25 dakikasını falan izlemiştim ama yani o karşılaştığım cringe'lik ve kötülük karşısında da biraz böyle şok olmuş durumdaydım. Neden böyle olmuş? Hani bu eserden bu kadar kötü bir şey çıkarmak da ayrı bir iş falan gibi şeyler söyledim. Nazlı da paralelde dedi ki, aa dedi, ben aslında 8 Mart temalı bir yazı yazacağım. Orada böyle işte Bihter'in Osmanlı Devleti'ndeki temsil ve son 15 yılda geldiği popüler kültür figürü üzerine bir şeyler mi yazsam dedi. Hatta romanı da çok sevdiğini söyledin sen. Ben bu esnada hala bu arada filmin neden bu kadar kötü olduğunu anlamlandırmaya çalışıyordum. Yani çünkü aslında çok para harcanmış, o kadar büyük bir yapım, yani ne kadar da olsa büyük bir emek var. Yani yeni bir şey denemeye çalışmışlar, neden çalışmamış, niye işlememiş, bir şey yapmaya çalıştılar da biz mi anlamadık vesaire, böyle bir anlamlandırmaya çalışıyorum. Ben çünkü bu kadar kötü neden oldu ya, hala şey yapamıyordum, oturtamıyordum içimde. Sonra dedim hani bitiremedim bile, yani o derece böyle tahammül edemedim falan dedim. Nazlı dedi ki hatta şey yapalım işte, senin bıraktığın yerden ben devam edeyim istersen dedi. Ortaklaşa bitirelim vesaire. Baktık sohbet uzuyor, dedik biz bunu bir konuşalım. Ne de olsa içimizde Aşk-ı Memnu Fan Club üyeleri var, İrem Naz gibi. Hatta sen galasında da izledim bunu. İlk izlenimlerini paylaşmak ister misin?
Yani galada izlemek gerçekten farklıydı. Çünkü dev ekranda bir sinema ortamında hani izliyorsun onu. Onun ortamı o işte 1920'ler falan havaya giriyorsun açıkçası. Belki bilmiyorum. Aşk-ı Memnu'yu çok sevdiğimden ilk başta böyle gerçekten bir heyecanlandım. Çok heyecanlıydım ki ilk başta ön yargılarım olmasına rağmen. Ya tepkiler, ya kalabalıkla izlemek gerçekten farklı oluyor. Çünkü hep birlikte tepki veriyorsun. Hani senin kaçırdığın bir şeyleri onlar tepki verince he anlıyorsun. Ya genel olarak şöyleydi. Çok gülündü. Hani durup dururken işte Hande teyzenin sahnelerinde, Firdevs'te, işte Adnan'ın iktidarsızlığında. Bu sahnelerde genelde çok gülündü. Evet, o toplulukla gülüyorsun ama bir süre sonra şey dedim. Bu komedi filmi mi? Yani niye gülüyoruz ki biz hep bunlara? Çok hızlı geçiyordu. Hani bir süre sonra insanlar şey konuşmaya başladı. Bölüm devam edecek. Hani ekipten Emre Can'la izledim ben. O sürekli şey diyordu bana. Bu niye böyle hızlı geçiyor? Bu niye şöyle? İnsanlar bir zaman sonra telefonlarına falan bakmaya başladı. Yani onun ortamı, o enerjisiyle evet. Hani bir şey içine giriyorsun ama yani teki düşünce tek başımı izleseydim yani eminim bu kadar olumlu ılımlı yaklaşmayacaktım filme. Yani bir tık daha ılımlıyım ama hani beğenmedim. Daha sonra ben bunu evde de izleyince hani gerçekten izlemeseydim ben de hani Hilal senin gibi belki 2 günde 3 günde bitirecektim. Atlaya atlaya izlerdim büyük ihtimalle. Hani o sinema ortamında o karanlık o kalabalıkta fark ediyor.
Katılıyorum bu arada. Belki hani galada bir de güzel de bir atmosfer vardı ya, hani böyle işte o işte Sait Halim Paşa yalısında oldu galiba, yalısı ortamı, dekorları ve gecenin konseptini şimdi düşününce evet, seninki biraz daha aslında makul bir deneyim olmuş. Ben evde izledim, o yüzden çok böyle giremedim de içine gerçekten. Peki yani şöyle başlayalım isterseniz yavaştan. Yani şimdi ne de olsa hani Aşk-ı Memnu çok zengin, klasik bir eser. Yani hani klasik dememiz burada şu, ben klasiği şöyle yorumluyorum. Her dönemde okunabiliyor ve her dönemde farklı şekillerde yorumlayabiliyorsun. Hani metin de bu yönden çok da zengin bir eser bence. Nazlı birazdan belki romanla ilgili de bir girizgah ya da yapmak ister. Yani ben İlerleyen zamanlarda da çok çeşitli uyarlamalar göreceğimizi düşünüyorum. Bence görmeliyiz de, yani eser buna çok müsaade ediyordu aslında. Bir istersen Nazlı, senden bir metinle ilgili girizgah alalım mı? Halit Ziya Uşaklıgil Sevgin'le ilgili. Neler
Ya
düşünüyorsun?
şöyle,
okuyan bir sen varsın galiba içimizde, değil mi?
Romanı İrem Naz okumuş. Okuduğunu söyledi bana. Biraz belki evet roman odaklı gitmek şu yüzden önemli. Çünkü film zaten Bihter ismiyle çıkıyor. Yani Halit Ziya'nın Bihter karakterini hangi düzlemde oluşturduğunu bilmek, bu kadar tırnak içinde yenilikçi bir iş yapmaya çalışan filmi anlamlandırmak için de biraz önemli. Çünkü Aşk-ı Memnu 1900 yılında yayımlanan bir roman ve Osmanlı'nın son dönemlerini, yani direkt Abdülhamit dönemini ve bu istibdat dönemini anlatıyor. Ve filmin yapmaya çalıştığı şey de birazcık bu. Çünkü Bihter aslında çok modern bir dünyaya doğan ama işte kendini son derece geleneksel bir düzlemde var etmeye çalışan, böyle bir evlilikte kendine bir yaşam alanı açmaya çalışan bir kadın aslında. Ve Bihter hani bu noktada Osmanlı aydınının doğrudan bir metaforu aslında. Yani bu aydınlar gibi Bihter de babasız, tamamen yetim bir karakter olarak çıkıyor karşımıza. Ve filmin yapmaya çalıştığı şey de aslında, İrem Naz'la konuşmuştuk bunu. Evet, Bihter'i bu filmin doğrudan trajik bir karakteri, kahramanı olarak gösterip daha merkeze oturtmaya çalışan bir anlayışla ortaya çıkıyor. Bu mantıklı bir çaba gibi görünebilir en başta. Çünkü mesela Halit Refik de Aşk-ı Memnu'dan şöyle bahsediyor. Kadınların sağlam biçimde edebiyatımıza girdiği ilk eser. Ya bu çok doğru bir tanım. Bu anlamda zaten Aşk-ı Memnu batılı anlamda ilk roman olarak görülüyor. Ve şunu anlayabiliyorum. Hani Bihter'den böyle postmodern bir anlatı tekniğiyle bir playback yaratmaya çalışmak aslında ilkesel olarak o kadar da yanlış olmayabilir. Çünkü hani Bihter de aslında modernizmin bir eseri. Bu yüzden ortada. Yani romantik bir karakter, işte bedeninin farkında, cinselliği keşfetmiş bir karakter ve bu 19. yüzyılın sonlarına baktığımızda aslında çok devrimci, çok yenilikçi bir açıdan ele alınmış bir karakter. Bu yüzden de aslında hani o dönemde artık ruhtan bedene dönüş var ya da manevi değil artık maddi bir anlayışla oluşturulmuş bir yaşam imgesi var. Bu noktadan baktığımızda evet filmin bu şekilde ele alınması çok yanlış bir karar olmayabilir. Ama hani filmin geneline baktığınızda her şey o kadar derinliksiz, karakterler o kadar yüzeysel kalıyor ki aslında yapmaya çalıştığı şeyi en başta kendi eliyle yıkmış oluyor. Yani Farah'ın oyunculuğu yer yer bu artikülasyonlardan ötürü ne dediğini anlayamadığım o kadar çok sahne oldu ki böyle gerçekten Türkçe altyazımı açsam diye düşündüm. Bu yüzden aslında film kendi başına yani kendini çok ciddiye alan bir yerden belki çıkmıyor ama yine de iddia ettiği şeyi hani ufak ufacık bile yapamaması dolayısıyla kendi kendini aslında yok etmiş oluyor. En başta romanla böyle bir tutarsızlığı var. Ya da bunu güncele uyarladığınızda hani bu 2008'in Ay Yapımı Aşk-ı Memnu'su gibi bir yoldan çıktığınızda bu kabul edilebilir bir şey. Arkadaki politik atmosferi yok etmek kabul edilebilir bir şey. Ama siz bunu bir dönem filmi olarak daha batılı anlamda bir şekilde, daha modern anlamda bir Bihter karakteri göstermek istediğinizde bu tarz yaptığınız şeyler aslında bu nedenle tutmuyor diye çok da konuşmadan romandan biraz böyle bahsetmiş olayım.
Ben de şeyden bahsetmek istedim. Filmle ilgili haberler ilk çıktığında, kasta açıklandığında veya ilk fragman izlediğimizde ne düşündüm? Biraz ondan bahsedeyim. Sonra size de vereyim sözü sırayla konuşalım. Yani şimdi öncelikle filmin künyesinden de bahsedelim. Amazon yapımı film. Caner Alper ve Mehmet Binay var yönetmen koltuğunda. Senaryosunu da Merve Göntem kaleme almış. Çıplak dizisinden biliyorum. Ama yönetmenlerin diğer işlerini izlemedim, bilmiyorum. Kastı da zaten hepimiz biliyoruz. Yani şimdi çok bu filmin önünde zaten büyük bir handikap var, kabul ediyorum. Yani 2008 yılındaki dizi uyarlaması hem kadrosuyla hem senaryosuyla çok bir uyarlamaydı aslında. Hani güncele çok uygun bir uyarlamaydı bence. Hatta böyle sahnelerin üzerine tek tek analizler yapılacak düzeyde içselleştirildi. Yani bu dizi 2008 senesinde çekildi. Şu an 2023 yılındayız. Hani 15 senede bilmiyorum herkes kaç kez izlemiştir. Yani o kadar içselleştirilmiş bir dizi. Şimdi haklı olarak yani bu şey çıktığında, hani fragmanlar, daha doğrusu ilk haber çıktığında herkes ya bunu neden yapıyorsunuz, saçmalamayın, asla yerini alamaz gibi şeyler söyledi ki yani bu arada ben filmi yapanların da hani bunun yerini almak veya bundan daha iyisini yapmak gibi bir kaygıyla yola çıktıklarını düşünmüyorum. aslında bambaşka evrenler ve bambaşka dinamikler yani. Bir kere biri dizi, biri film. Hani bir tanesi daha Bihter'i merkeze oturtuyor. Geçtiği dönemler başka, hikayeyi ele alış şekilleri de başka. Yani daha iyisini yapamazlar demedim. Tam tersi, belki hatta daha farklı, özgün bir uyarlama olabilir bile dedim. Yani çok ön yargılıydı herkes ama ben çok merak ettim açıkçası. Hatta fragmanı ilk izlediğimde kastı da yani o kadar böyle şey bulmadım. Benim kafamda oturmuştu yani izlediğimde. Biraz da böyle deneysel bir işe de benziyor dedim ya, daha çok merak ettim. Yer yer böyle Keira Knightley'nin olduğu Anna Karenina uyarlamasının havasını da aldım aslında. O dönem atmosferi, böyle dekor tadında sahneler falan bende onu çağrıştırmıştı. Yani hatta ilk izlendikten sonra yorumları görünce de hani insanlar çok kötü vesaire falan deyince ben hep şey olduğunu düşündüm. Yani hani herkes diziyle kıyaslıyor, bu yüzden bu kadar çok kötü yorumlar yaptılar gibi düşündüm ama galiba da öyle değil ya. Siz neler söylemek istersiniz?
Ya ilk açıklandığında işte kast hani bir fan favorite kastı gibi düşünmüştüm. Hani ciddiye almamıştım. Hani Aşk-ı Memnun'un da hani hem dizinin müjdarlığının, Halit Refik'in yönettiğinin hem eserin de hani sevdiğim için hani çok açıkçası biraz ön yargılıydım ilk başta. Daha sonra Aşk-ı Memnun olarak değil de Bihter olarak filmin devam edeceğini duyunca işte bu Spencer, Jackie, Pablo Larry'nin, bu Prenses Diana'ya, Jackie Kennedy'nin filmlerini yaptı, onların psikolojisine indiği, ruh hallerini yansıttığı filmlere benzeyeceğini umut etmiştim, öyle düşünmüştüm. Ve gerçekten böyle de hani Bihter'in karakterinin derinliklerine inebiliriz dedim. Ciddi bir şey olabilir diye düşündüm. Ama bunun tam tersi çıktı. Nazım da dediğine katılıyorum. Hani Bihter gerçekten modern bir karakter ve bu şekilde uyarlanabilir. Ama sanki bu zaman çakışması gibi de bir şey olmuş. Hani roman 19. yüzyılda geçiyor. 1900'lerin başında. Ama film Bihter 1920'lerin batısında. Yani sanki Great Gatsby'den ya ilham alınmış, öyle bir şey oluşturmuş. Kostümler ve tasarımlar aynı şekilde. Bu arada ben çok beğendim açıkçası kostümleri, tasarımları. Özellikle Hande Ateyze'ye inanılmaz yakışmış. Yani burada bir karmaşa yarattıklarını düşünüyorum. Hani bir ondan almışlar, bir bundan almışlar. Ama dördüncü duvarı yıkma olayını hani beğendim. Bihter'in sürekli sarkastik cümleler sarf etmesi de hoşuma gitti. Ama bir yerden sonra bu dördüncü duvarı iyi kullanılmadığını düşündüm. Çünkü sürekli yapıyor ve artık bir yerden sonra yeter modunu. Biraz sakin, biraz karakterlere inelim. Hani Bihter'in bu yüzüne odaklandıkça diğer karakterleri hiç tanıyamadık. Hani hiç benimseyemedik.
Bana biraz şöyle gibi geldi bir de. Diziyi ya da romanı, artık senaryoyu herkes çok iyi bildiği için zaten bunu çok detaylı anlatmamıza gerek yok deyip ortaya bir karışık senaryo yazmışlar. Ben fragmanı izlediğimde zaten dedim ki tamam, biz şu an filmi anladık. Hani her şeyi vermişler. En sevmediğim olaylardan biridir. Gerçekten hani filmin ne olacağına dair bütün ipuçlarını atmışlar ortaya. Ben izlemem diye düşünmüştüm ama Hilal hadi bunu konuşalım dediğinde bu podcast'tan birkaç saat önce filmi izlemeye başlayıp bitirdim. Zannettiğim kadar da zor bir şekilde izlemedim aslında ama ben şuna çok karşıyım. Yani Bihter'in bir varoluş amacı var ve bu hani sadece yenilikçi bir anlatımla sınırlı değil aslında. Yani Bihter'in varoluş amacı sadece yenilikçi bir anlatım sunmak değil. Tamam, kameraya bakayım, o romanın kendisindeki hikaye anlatıcılığını ben üstleneyim, işte herkesin aradığı o özne olayım, işte seyirciyi yabancılaştırayım falan, hani bunların hepsine tamamım ama bir yeni olanı tırnak içinde göstermek istiyorsanız sizin görmezden gelemeyeceğiniz bir dolu başka mesele de var. Ya mesela bütün film boyunca asla bir Firdevs Hanım-Bihter çatışması görmüyoruz. Osmanlı'nın politik atmosferine dair hiçbir şey yok. Hani bunları bu kadar görmezden gelerek günceli yakalama çabalarını anlıyorum. Bihter'i daha batılı bir şekilde ele almayı da anlıyorum. Ama birçok şeyi bu kadar arka planda tutarak bu hikayeyi anlatamazsınız. Bu da zaten evet, herkes bu hikayeyi biliyor'nun birazcık kolaycılığı diye düşünüyorum. hani Bihter'i bir, sadece bir yönüyle devrimci olarak ele alamazsınız diye düşünüyorum sadece. Bir kısmı güncelleştirmeden tutalım ama romanın çıktığı dönemi de her türlü atmosferini yok sayalım. Hani tam olarak uyuşmayan kısım burası aslında.
Şunu ekleyeyim ben de, hani diziyle kıyaslamak anlamsız dedik. Evet, ama ben filmi izlerken şunu hissettim, yani aslında sırtını bence romandan çok diziye yaslamış gibi hissettim. Yani hani nasılsa biliyorsunuzu. Hatta böyle yani bir iki böyle bazı spesifik cümlelerde falan bile hani birebir kullanıldığını fark ettim şeydeki, dizidekiyle hani aynı böyle şekilde yapmaya çalıştıklarını fark ettim bazı şeyleri. Yani sırtını diziye çok yaslamış bence. Hani ek olarak da farklı bir ton katmaya çalışalım demişler. Hani kostüm dekor okey bu arada, bence de güzeldi. Hani Bihter'in duygusunda kalma istedikleri için de o dördüncü duvar yıkma girişimi vesaire falan, ama yani bir şey de eğreti durmuş gerçekten, yani oturmamış bence de. Senin bahsettiğin şeye ben de katılıyorum bu arada. Hani anne kız çatışmasını hiç göremedik neredeyse. Sınıfsal meseleler de belki çok bu metnin tabanında olan şeyler. Şimdi bunlara sırt çevirmek, özgün uyarlama yapacağız ama bunlara girmeyeceğiz demek. Bence eserin biraz zenginliğini aşağı çekiyor. Yani bayağı yavanlaştırıyor sanki, böyle olay çok basit bir kocaman aldattım, bundan da hiç pişman değilim, oh canıma değsin gibi bir şeye dönüyor bence yani.
Yani Bihter gibi bir karakterin, bu kadar derinlikli bir kadın karakterin en fazla bu kadar yüzeyselleştirildiğini görebilirdik herhalde diye düşünüyorum ben de. Bu arada senin diziye dayanıyor, arkasını sırtını diziye dayıyor dediğine çok katılmıyorum. Çünkü bence tam tersi, çok kitap üstünden giden bir anlatısı var. Yani hikaye akışı gerçekten romanı takip ediyor. Ve biz dizide görmediğimiz pek çok sahneyi de dönemin de etkisiyle filmde görüyoruz. Bunu da birkaç gün önce İrem'le konuştuk. Bu birinci evlilik yıl dönümleri için Göksu'ya gittikleri bir gün var hep birlikte. O doğrudan romandan alınma bir sahne aslında. Ve onun sonrasında da Bihter'in bir ayna metaforu var. Bunu tam olarak filmde göremiyoruz. Ona biraz üzüldüm. Ama bu en baştaki piknik sahnesini, yani Göksu'daki o mesire alanına gittikleri sahneyi görmek benim açıkçası hoşuma gitti. Ama ya hakikaten bütün film boyunca da şunu sorup durdum. Ya romandan anladığınız kadın temsili bu mu? Ya gerçekten Bihter deyince aklınıza sadece bu mu geliyor? O kadar eksik yazılmış, o kadar rahatsız edici bir şekilde Bihter'i sıradanlaştırmış bir hikaye anlatımı ki gerçekten hani Halit Ziya olsaydı çok çok çok üzülürdü diye esprisini yaptım geçenlerde Hilal'e. Ama şeyi de söylemiş olayım. Bu Bihter'in duygusal ve cinsel tatminsizliğini doğrudan seyircinin gözüne sokarak anlatması bence iyi bir ayrıntı. Çünkü romanda bir de şöyle bir anlatım var. Bihter bu Göksu'daki gezide Peyker'i ve Behlül'ü yan yana görünce, Behlül'ün Peyker'e olan ilgisini fark edince kendi kendine bazı farkındalıklara erişiyor. Ve Bihter'in dönüşümü de burada başlıyor aslında. O günün sonunda kendi yatak odasında ayna karşısında bedenini uzun uzun seyrettiği bir sahne var. Ki zaten hani aynada kendini bütünüyle görebilmesini sağlayan bir nesne olduğu için Bihter de aslında o gün ayna karşısında, yani Behlül ve Peyker arasındaki o genç ilişkiyi, oradaki o cinsel çekimi fark ettikten sonra kendi cinselliğini yine evde keşfetmesi çok iyi bir ayrıntı, ama film buraya değinmemiş mesela. Sadece Bihter'in eve gelip camı açıp karşısında kendini işte hasta edecek kadar ya da işte Adnan'ın orada tecavüzüne uğrayacak kadar yine çok fazla duyguya girmeden sadece yaşananları görmemizi sağlamış. Ama onun dışında hani o en azından dışarıdaki Behlül ve Peyker ilişkisini görüp bir farkındalığa erişmesi ayrıntısını ele aldıkları için de neyse bunu yapmışlar en azından dedim.
Ben de şöyle düşünüyorum. Hem kitaptan hem de diziden ilham aldıklarını, harmanlamaya çalıştıklarını. Evet, büyük çoğunlukla kitaptaki replikleri, cümleleri duyuyoruz. Ama sanki bu replikleri 2008 dizisinden, hani dizisini akıllarında tutarak aktarıyorlarmış gibi bir his geçti bana. Nazlı'yı da aynen dediği gibi, hani ona da anlatmıştım. Piknik sahnesi benim favori sahnemdir kitaptaki. Hep diyordum dizide de keşke böyle bir sahne olsa, keşke bu sahneyi böyle canlı kanlı izleyebilsem diye hep derdim. Açıkçası ben de bu açıdan bu sahneye yer verdikleri için çok mutlu oldum. Ama kitaptaki sahne daha cüretkar. Hani bu filmde maalesef o kadar verilmiyor. Hani zaten sonrasında Nazlı da anlattı o aynı sahnesi. O şeyi yapıyor. Yani filmin sanki kitabı irdeleme kısmı yok. Onu bir araç olarak kullanmış. Hani bildiğiniz bir hikaye diyor. Bir şeyi aklım almıyor. Yani iki saatlik bir film. Hani çok hızlı gelişiyor olaylar ve nasıl yetemiyor? Hani o karakterlerin hiçbiri bize nasıl geçemiyor? Yani çok hızlandırılmış, hani Bihter, Bihter diyorsunuz. Bihter sürekli kameraya bakıyor, ben Bihter'im diyor. Evet sen Bihter'sin ama nelerinle Bihter'sin? Yani çevrendekilerin de desteğiyle, onlardan aldığın o geri dönüşlerle de sen bir şeyleri harmanlıyorsun, oluşuyorsun ve olmamış yani.
Ben biraz Bihter'i böyle muzip bir hava katmaya çalışmışlar gibi bir şey de anladım ve buna gerek var mıydı diye düşündüm. Yani hani muziplik herhalde Bihter'in en son hani böyle ihtiyacı olacak veya en son göstereceği şey sanki. Yani böyle onun yani o bahsettiğiniz hani arzu, hırs, öfke vesaireden ziyade böyle şımarık bir muziplik aldım ben filmdeki Bihter'den. O da bana yani bilhassa hani bu işte hani Adnan'la olan ilişkilerinden memnuniyetsizliğini anlattığı sahnelerde vesaire falan yabancılaşmam da biraz o yüzden aslında. Yani çok böyle muzip ve böyle bıyık altından gülüyormuş gibi, yani tam bu da hani olması gereken bir ton bu arada ama bunun baskın olması beni biraz yabancılaştırdı açıkçası.
Ya ben zaten Bihter karakterinin sürekli kameraya bakıp ben Bihter'im, ben gerçeğim demesinden de sıkıldım. Çünkü şöyle bir şey hissettirdi bu bana. Siz zaten bu filmi çekerek sanki hani romanda tasvir edilen Bihter'i çok daha aşağıda görüyormuşsunuz ve sanki roman bu bizim okuduğumuz Bihter'i çok daha güçsüz bir karakter, sadece bir mağdur karakter olarak ele alıyormuş gibi. Bir de hani sonrasında da filmin sonundaki o değişkenliğe de ayrıca değiniriz elbette ama zaten hani Halit Ziya'nın eserindeki Bihter bizim şu an bu izlediğimiz filmdeki Bihter'den daha güçlü bir karakter. O yüzden hani bu çaba bana çok mantıksız geldi. Tamam sen zaten Bihter'sin, sen zaten gerçeksin, bunu roman da inkar etmiyordu ki. Hani yanlış bir bakış açısıyla aslında çok da o dönemi algılayamadan ya da çok da bu karakter tahlillerini yapamadan ele alınmış, yazılmış bir senaryo gibi geldi ve aslında yani romanın nasıl söyleyeyim, edebiyat okuması da biraz şöyledir ya, hani Bihter dışındaki herkes Bihter'den böyle eski olanı, daha geleneksel olanı devam ettirmesini, muhafaza etmesini ister ama Bihter bunu reddeder ve nasıl söyleyeyim, aslında tam tersi Bihter de bütün roman boyunca bu söylenenlerin tersini yapar. Yani çok daha modern bir çizgide hayatını devam ettirir. Ya zaten hani Bihter'in varoluş durumu budur. Hani Bihter'in okuması aşağı yukarı budur. O yüzden sanki böyle bir şey yokmuş gibi biz Bihter'i yeni bir karakter olarak, çok daha güçlü bir karakter yazacağız ki intihar bile etmeyecek bakın gibi bir noktadan alınması beni açıkçası rahatsız etti.
Ben bu muziplik konusunu şöyle yorumlamıştım. Hani Bihter sonuçta genç bir kadın. Hani Adnan'dan bayağı küçük bir kadın. Ve 2008'deki dizide çok oldukça sarkastik bir karakteri vardı. Hani bunu yansıtmaya çalıştıklarını, hani öyle bir şey denediklerini düşündüm. Ama hani başarılı değil bana kalırsa.
Bence de ya işlememiş yani. Bir şey yani tam olarak ne oldu? Böyle çorba olmuş galiba işte hani. Dedim ya Bihter'den bir flyback yaratmaya çalışmışlar ama Nazlı'nın biraz önce söylediği gibi hani biraz yanlış anlamışlar galiba mevzuyu ve çorba olmuş. Yani biraz oradan biraz buradan kısmına aynen ben de katılıyorum yani. İsterseniz o zaman diğer karakterlere şey yapalım, geçelim yavaştan. Ondan sonra Bihter'in intiharına da ayrıca değineceğiz zaten. Boran Kuzum'u izledik Behlül rolünde. Ben böyle... Ondan da mesela yeteri kadar şerefsiz, adi pislik izlenimi alamadım. Bu yönden biraz üzgünüm aslında. Hani o Behlül'ü görünce böyle içimizde yükselen nefret ve böyle aa şerefsiz nidalarıyla izleyemediğimiz bir... Ve çok pasifti bence Boran Kuzum. Yani o şerefsizliği, hani Behlül karakterinin şerefsizliği sadece böyle yazılmış repliklerde kalmış ve dili de dönmemiş gibi. Yani sadece söylediği sözlerde böyle takılmış kalmış. Bir oyun dönmüyor asla yani. Hani siz ne düşünüyorsunuz?
Çatışma yok. Ya gerçekten, çünkü sürekli roman roman demek istemiyorum ama hani bu Aşk-ı Memnu romanının batılı anlamda ilk roman olarak nitelendirilmesinin sebebi de romanın başından sonuna kadar sürekli bir çatışmalar zinciri içinde devam etmesi. Yani gerek karakterlerin arasında, gerek şahısların kendi içlerinde sürekli bir çatışma ortamı var ve filmde bu yok. Bence en büyük problem bu. Biz Bihter ve Behlül ilişkisine de bu yüzden inanmıyoruz. Ben şeyi kaçırdım bu arada. Behlül ne oldu da Nihal'le evlenmeye karar verdi? Biz ne yaşadık orada? Hani o illiyet bağını bile kuramadım açıkçası.
Zaten sıkıntı bu. Yani çok hızlı gelişiyor olaylar. Hani hikayeyi bildiğimiz halde hiçbir şey anlamıyoruz. Hiçbir şey bize geçmiyor. Behlül yani hani Bihter'e duyduğu aşk, hani hep sor ya, açıkçası Bihter'e karşı bir hissi olduğunu düşünüyordum. Genelde hani hep denir ya Behlül'ün hani ondan hoşlanmadığı, aşık olmadığı. Ben hani aşık olduğuna inandığım kısımdayım. Yani bu filmde hiç o bir kere bana geçmedi. Hani Behlül'ün de Bihter'e duyduğu ihtiras da geçmedi. Hani aşk hiç geçmedi. Yani daha sonra Behlül'ün küçük düşürülüp, hani bakın Behlül böyle biri, onu iyice küçük düşürüp hani kaçırttırmaları, yani biraz böyle biz yaptık oldu çocukça, piyes gibi bir şeydi ya, zaten öyleydi yani, bir tiyatro izliyoruz gibiydi. Daha doğrusu piyes.
Ya evet, akış çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hani siz zaten çok iyi biliyorsunuz bu sahneyi de, işte hani biz de çekmemiş olmayalım der gibi hissettim yani ben de. Yani şimdi mesela hani oyuncuları düşününce, hani diğer oyuncuları hepsi gerçekten de hani böyle büyük projelerde rüştünü ispatlamış da insanlar yani. Ben hani bunun da bir tercih olduğuna ikna oldum yani. Yani çünkü hiçbirini aslında kötü oyuncu diyemeyiz. Bence hani oyuncu yönetimi hani burada kötü de demeyeyim de, veya hani farklı bir şey tercih etmişler ve işlememiş gibi hissettim. Şeye geçelim isterseniz, hani Adnan karakterinden konuşalım biraz da. Hani Osman Sonant zaten hani dediğim gibi hani gayet bence rolün altından da kalkabilecek bir oyuncu, ama ben bazı sahnelerinde böyle mizansen gibi ya piyes gibi, hani o böyle aa neyi paylaşamıyorsunuz falan böyle dediği kısımlarda böyle kahkaha attım yani. Ama yani şöyle, hani evet bu oyunculuk şaşırttı beni, ama sonra hadi bu bir tercih olsa falan diye o gözle izledim. Yani yine de tam oturmadı, ama mutlu olduğum tek bir şey var burada. O da Adnan'ın idealize edilmemesi. Yani mesela dizideki uyarlamada Adnan çok böyle mükemmel gösterilen ve idealize edilen bir karakterdi ya. Hatta böyle herkes şey diyordu o dönemde, işte ya bu adam aldatılır maşua bilmem ne, öyle yorumlar dönüyordu yani. Ama aslında ya bu arada dizide de hani üstü kapalı bir şekillerde görüyorduk Adnan'ın karanlık taraflarını, bence hani çok ön planda değildi, ama Adnan aslında yani kendisinden 20 yaş küçük biriyle evlenmekte hiçbir beis görmeyen, zengin ve asil olduğu için her şeyi kendine mübah gören, hani karşısındaki insanın düşüncelerini, arzularını hiç kale almayan ve asla böyle hatalı olabileceğine ihtimal vermeyen bir karakter. Yani hani Bihter'le evlenmesi sadece aslında bence onu kendi yanına yakıştırması ve hani böyle hali hazırda kurulu bir düzene onu dahil etmesiyle sınırlı kaldı. Yani ilişkiyi hep kendi kurallarına göre ve tek taraflı yaşamak istedi. Yani böyle Bihter'in ne derdi olabilir ki zaten bakış açısında dedi ve çok da ilgisizdi. Yani hiç hani ona danışmıyor, emrivakiler yapıyor vesaire. Hani tabii ki şimdi kurulu bir düzeni var, çoluğu çocuğu var vesaire, ama hani zaten bunlar varken bu şekilde bir evlilik yapmak temesi de tam olarak dediklerimin kanıtı gibi. Yani ben filmde bu şekilde bir Adnan portresi gördüğüm için okeyim herhalde. Tek nadir okey olduğum noktalardan biri olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz?
Bence de senaryonun çok da başarısız kalmadığı noktalar Adnan ve Nihal karakterlerinin yazımı diye düşünüyorum. Çünkü Adnan, evet dediğin konularda katılıyorum hakikaten. Şimdi düşününce 2008'deki dizide Selçuk Yöntem'in oynadığı karakter hakikaten yer yer çok idealize edilen, hatta birçok çevrece işte Bihter'in suçlu görüldüğü bir hikayeyi bize anlatıyordu. Ama evet, hani aslında romanda ve bugün izlediğimiz filmde Bihter mağdurdan ziyade işte kendini o ortamda, o atmosferde var etmeye çalışan, işte aynı anda çok fazla cephede savaş veren bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bir yerde gözümüze Madame Bovary sokuyorlar ya, orada bayağı güldüm. Hani gerçekten kimin aklına geldi bu, hani kör göze parmak gibi romanı koymuşlar falan. Biraz ucuz numaralar, biraz kolaycılık. Bunun dışında da Nihal karakteri bence Ay Yapım'ın dizisinde çok kötü uyarlanmış, çok kötü yazılmış bir karakterdi. Hatta bunu yanlış hatırlamıyorsam Hazal Kaya da benzer şekilde söylüyor. Yani böyle söylemiyor tabii de, bu zaten istenerek yapılmış bir şey. Romandaki Nihal çok akıllı bir kız. Daha küçük olmasına rağmen. Yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 12 yaşında. 15 olması lazım. Orada çok daha akıllı, ne istediğini bilen, işte birazcık daha Behlül'ün bu tırnak içinde sözde ilgisinden uzak durmaya çalışan, kafası daha fazla çalışan bir karakter. Ama dizide izlediğimiz Nihal aslında hani şey, katlanması birazcık daha zor bir karakter. O açıdan kitabın daha iyi bir temsili olduğunu düşündüm Helin Kandemir'in oynadığı Bihter filmindeki Nihal karakteri için. O beni hani memnun eden noktalardan bir tanesiydi. Ama onun dışında oyunculuklar hakkında ya da işte senaryo, diyaloglar hakkında söyleyecek çok çok fazla iyi bir şeyim maalesef benim de yok. Hatta hani en kötü cast kimdi diye düşündüm ve gerçekten Bihter ve Behlül'dü galiba.
Yani cast olarak bana göre, senaryoya göre, hani hiç hani Behlül, Bihter derinliklerine inmezsek, senaryoya göre aslında kötü oynamadıklarını düşünüyorum. Ama kesinlikle o Bihter, Bihter miydi? Hayır. O Behlül, Behlül miydi? Hayır. Oyunculuklar kısmında ilk işte bu kast açıklandığında ben Ebru Özkan'ın Matmazel'i canlandıracağını duyunca açıkçası heyecanlanmıştım ve kafamda demiştim ki evet bak bu çok güzel Matmazel olur demiştim. Ama çok hayal kırıklığına uğradım ya. Yani söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Çok üzgünüm. Hani kendisini çok seviyorum ama hiçbir şey anlamadım. Yani gerçekten altyazı açıp izlemek istedim. Yani ne diyor, ne şey yapıyor. Matmazel karakteri zaten hiç var olmadı. Hani bu beni çok üzdü açıkçası. En umutlandığım kişi, karakterden hiç karşılık alamadım.
Ben de aksine Ebru Özkan'ı sevdim. Yani zaten Matmazel'in o kadar da bir rolü olmamasını yadırgamadım film boyunca. Ama onun dışında hani zaten evet, kötü oyunculuk anlamında hiç kimseyi eleştirmek haddimiz değil bu noktada ama hani filme çok çok yabancılaşmadığım az nokta vardı. Onlardan biri de aslında Matmazel karakteriydi.
Yani ben de evet, Matmazel'in bir tık pasif ve daha az etkili kalması. Ya ben romanın bu arada hani günümüz Türkçesiyle olan versiyonunu bayağı önce böyle hani veya inceltilmiş versiyonunu okumuş olabilirim. Çok şimdi hikaye akışına hakim değilim ama düşündüğümüzde yani bir tık daha az etkili ve pasif kalmasına şaşırdım benden. Çok daha fazla yeri olur diyordum. Beni aslında en çok şaşırtan yine bu pasiflik açısından aslında Firdevs oldu. Ben Firdevs'in çok daha böyle hani manipülatif, hani dev kukla oynatıcısı, dev fitneci, dev fesat bir profil ya, hani onun mesela bana geçmedi mesela, hani Firdevs'in böyle çok nasıl diyeyim, böyle manipülatif değil de böyle çok böyle hani o şey bir karakter ya, böyle hani alttan alta böyle hani sinsi sinsi plan yapan ve oyan bir karakter. Yani burada çok hızlı oldu bitti ve bana geçmedi ki çok da bu arada hani heyecanlanmıştım. Yani bence Hande Tezi'nin hani tip falan da çok uygundu. Şimdi geçmiş rollerini düşününce çok daha böyle çılgın bir Firdevs izleyebiliriz demiştim ama tat bayağı eksik kaldı bende. Peki o zaman intihar sahnesine gelelim mi artık? Burayı konuşmak ister miyiz arkadaşlar? Daha doğrusu hani alternatif sonla ilgili ne söylemek isteriz? Şunu söylemek istedim. Ben Bihter'in intiharının aslında ölmek istemeyle alakalı olmadığını düşünüyorum hep. Tam tersi, görülmek ve duyulmak istemeyle alakalı. Belki akıllarda yaşamak istemesi ve bu yönde planladığı bir intihar bence. Biraz da böyle ben mutlu olamıyorsam ve her şeyin, herkesin yükünü ben taşıyorsam o zaman kimse mutlu olmasın ve asıl suçlular da hani ben dahil herkes, ben hariç bütün suçlular bu işin içinden sıyrılmasın. Buna müsaade etmiyorum demek gibiydi aslında. Ben ölmek istediğini düşünmüyorum Bihter'in bu yönden. Alternatif son yazmaya çalışmışlar. Fikir olarak güzel. Hani Bihter'i oradan işte kurtarmak, hani başka bir yol ona çıkarmak vesaire güzel, ama yani şey de güzel bu arada. Hani Bihter'in Behlül yüzünden hayatından vazgeçmemesi, yaşamayı seçmesi, herkes tarafından hani günahkar olarak etiketlenerek hani böyle ezilmemek için hani ölümü seçmektense hani inadına yaşamayı tercih etmesi fikir olarak çok güzel bu arada. Hani yaptıklarının sorumluluğunu alması açısından da güzel. Ama film bunu asla becerememiş ya. Yani ya Farah Zeynep Abdullah'a yazılan hani karakter bunu yapamamış, ya da filmin akışı olmamış. Hani ben ne öleceğim be, siz ölün falan, ya bilmiyorum gerçekten bana hiç geçmedi ya. Çok güzel olabilirmiş bu arada. Hani eğer işleseymiş tadından yenmezmiş, ama bana hiç geçmedi yani.
Ben yine metaforlar denizi şeklinde geleceğim. Dünyanın en sıkıcı insanı olduğum için bugün çok özür dilerim. Ama şöyle, romandaki aslında Bihter, bu en başta dedim ya, Osmanlı aydınının aslında bir yansımasıdır diye. Yani orada meşrutiyeti görmüş, böyle inkılabı görmüş, daha batılı bir düzende yaşama ihtimalini görmüş bir Osmanlı aydını var. Ve bu Osmanlı aydını aslında dönemin koşulları içinde o istibdata sıkışmış bir şekilde duruyor. Ve Bihter'in ölümü de, Bihter'in intiharı da aslında bu çaresizliğin bir sonucu. Bunun bir metaforu olarak karşımıza çıkıyor. Ama diğer yandan romanda Bihter'in kendini tek başına, yanında hiçbir erkek yokken, hiç kimse yokken öldürdüğünü görüyoruz. Ama dizide bu senin söylediğin birazcık daha mantıklı. Orada Beren Saat'in oynadığı karakterin aslında, evet, birinden intikam almak için, ben buradayım demek için, orada kendisi yerine Nihal'in seçildiği bir durumda kendini var etmek için Adnan'ın ve Behlül'ün karşısında kendisini öldürmesi, dediğin gibi başka bir çıkar yoluyla yapılmış, o şekilde düşünülmüş bir senaryo ve o dizinin atmosferine gerçekten %100 uyuyor. Hani siz neden "ah Bihter burada kendini bu şekilde öldürdü" diye sorgulamıyorsunuz. Ama yani Bihter filminde işler o kadar beklenmedik şekilde gidiyor ki, hani orada Bihter kendini öldürse de ben hiçbir şey hissetmeyeceğim. Orada silahı çekip Adnan'ı ya da Behlül'ü öldürse de ben başka bir şey hissetmeyeceğim. Ya da işte Behlül kayığıyla, sandalıyla uzaklaşırken o işte "sevdiğim adam kaçtı ama ben yaşıyorum" diye kırmızı elbisesiyle başka bir yere giderken, kendi hayatına devam etmeyi seçtiğinde de ben yine bu hikayeye inanmıyorum. O nedenle hakikaten çok konuşulmaya değer bile bulmadım bu alternatif sonu açıkçası.
Açıkçası ben finali beğendim. Belki benim ilk işte bu sinema ortamında izlememin vermiş olduğu bir duygu olabilir. Hani onun etkisi olabilir. Ama ben gerçekten ilk izlediğimde etkilendim. Çünkü hani böyle bir alternatif son olduğunu bilmiyordum. Hani o kapıdan çıkış anından aşağı inene kadar ki süreçte hala intihar edecek diye bekliyordum. Ve hani yaşamayı seçtiğinde, devam etmeyi, işte "ben buradayım kanımla canımla günahımla hiçbir yerde gitmiyorum" deyip hani yoluna devam ediyor. Ve hani orada coşku bilmem ne filan. Ben açıkçası bu filme yakıştırdım. Çünkü hani buradaki Bihter'in ölme düşüncesini, ya yani ölümü de ben bu karaktere yakıştıramadım. Çünkü zaten her şeyi dalgaya almış. Hani hiçbir şeyi ekrana bakarak konuşuyor. Dördüncü duvarı yıkıyor. Hiçbir şey geçmemiş. Ölümü geçemezdi zaten. Ancak en güzeli yaşamasıydı yani. O yüzden ben beğendim finalini.
Yo, fikir olarak bence de güzeldi ya. Bana akışında galiba geçmedi mevzu. Peki şunu sorayım bir de. Sizce bir what if kurgusu gelir mi ya bundan sonra, devamı? Ölmedi, yaşıyor. Devamını da çekerler mi? Hiç olmaz diyemiyorum valla.
Ben bu kadar eleştirildikten sonra inşallah yapmazlar diyorum. Ama evet, büyük ihtimalle o şekilde kurgulamışlar ve o yüzden öyle bir son yazmışlar. Bu arada Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin de bu filmden bir hafta sonra gelmesi güzel bir tesadüf olmuş. Onun da ayrıca altını çizmek lazım.
Bir de şöyle bir şey vardı. Bihter'in galası Çarşamba günüydü. Kıvanç'la Beren'in New York'taki film galası da aynı gündü. Yani neydi? Yüzyılda bir gerçekleşen aşkı memnu tutulması gibi bir şeydi yani. Bayağı iyi denk getirmişler. PR'cılar iyi çalışmış.
Ve açıkçası ben daha Bihter filmini izlemeden bu Beren ve Kıvanç'ın İstanbul için Son Çağrı filminin galasını İrem'le birlikte izledim yerinde. Ve o filmden sonra ya benim tekrar Aşk-ı Memnu izlemeye başlamam lazım diye bir düşünceyle çıktım salondan açıkçası. Bu da herhalde reklamın iyisi kötüsü olmaz demek mi? Hakikaten bilmiyorum.
Diziye yapsınlar Vadif senaryosunu ya. Kısaca.
Diziye yaptıkları What If çok daha böyle trajik bir şey olur, değil mi? Burada o kadar
Ama daha kaliteli olurdu.
galiba.
O zaman Ay Yapım'ın da bu 2010'daki final bölümünden önce Yalın'ın bahçesinde çektirdiği bir fotoğraf vardı, hatırlar mısınız? Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi diye. Gerçekten Bihter filmi yayımlandıktan sonra da bir süre sürekli ana sayfamda gördüğüm bir görseldi. Sohbeti dizik sohbetine çevirmeden ben konuşmayı bitiriyorum.
Peki şey soracağım bir de son olarak. Letterboxd'da kaç puan verirdiniz bu filme? 5 üstünden.
1,5 verirdim. Hatta verdim mi hatırlamıyorum.
Katılıyorum.
Ya ben hiç büyük konuşmayacaksınız işte. Yakın zamanda başka bir podcast'te konuşurken Esma ile konuşuyorduk galiba. Dedim ki ben kolay kolay bir filme 1-1,5 vermem ya. Ben kimim ki falan dedim. Tam onun üzerine bir hafta sonra bu filmi izledim. Ama izledikten sonra Letterboxd'ı bir açışım var. Yani böyle şey gibi hani hadi getirin mührü, oy vereceğim derken böyle sandığa gitmiş gibi o hırsla. Öyle bir yıldızı sapladım geçtim ya gerçekten bilmiyorum. Ya şeye de daha çok üzüldüm galiba yani hani fikir güzel ama uygulanmamış ve kötü uygulanmış olmasına daha çok üzüldüm galiba.
Bu kadar prodüksiyonunuz var. Bu romanı inceleyecek, bir akıl verecek size hiç kimse mi yok diye insan üzülüyor gerçekten. Yani çok çok para harcıyorsunuz madem. Birazcık daha mı düşünülse üstünde?
Sanki değil mi? Keşke öyle olsaydı.
Ya
Ya
sonuçta böyle büyük bir proje olmuş Ay Yapım'ın dizisi 2008. Yani nasıl gerçekten düşünülebilmiş ya bunun üstüne? Yani çalışılmış ama daha da mı emek harcansaymış? Ya da birkaç yıl daha mı geç çekselermiş bilemiyorum hani sadece mişmiş.
yani evet belki mesela bu film değil de dizi olsaydı daha böyle şey olur muydu diye de düşündüm bir yandan da. Hani en azından bu kadar hızlı hızlı geçmezdi belki. Ama gerçi o zaman da 40 dakikalık ve çok kötü 10 bölüm de olabilirdi elimizde bulan bir yandan. Şey yani. Ya zaten ben ilerleyen zamanlarda da çok daha çeşitli uyarlamalar göreceğimizi düşünüyorum. Bence görmeliyiz de bu arada hani. Çeşit çeşit böyle ne bileyim farklı yorumlamaları çünkü çok zengin bir eser yani ne bileyim aşk, ihtiras, işte anne kız çatışması, ne bileyim sınıfsal meseleler ve hani böyle kadın temsili, erkek temsili vesaire çok şey yani hani hakikaten uyarlanmalı yani böyle hani kısım kısım bile uyarlanabilir. O zaman bu gece hepimiz veya bu geceden sonra hepimiz tekrar bir tur daha Aşk-ı Memnu dönüyoruz kızlar.
Öyle görünüyor. Ben dün
Hiç
kitaba baktım.
bırakmadık ki filan diyormuş.
Doğru valla o da doğru. O zaman Lelmen Twist'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim mi?
Hoşça kalın, teşekkür ederiz.
Hoşça kalın.